Ayrım 20.
Zaman zaman benim de üzerinde çok düşündüğüm bir şeydir bu. Eğer bir gün diğer insanlardan farklı olduğunuzu anlarsanız, başkalarından farklı bir yanınız, hatta başkalarından saklamanız gereken bir sırrınız olduğunu anlarsanız, ki bu benim için eşcinsellikti, siz de bir biçimde başkalarının sırlarının ardına düşersiniz. Başkalarından sakladıklarını bulup çıkarmaya çalışırsınız. Yüzlerinin görünmeyen yanlarını görmeye çalışırsınız. Ruhlarının kendinden bile gizli kalmış yanlarını ele geçirmeye, ışığa çıkarmaya çalışırsınız. Belki başlangıçta sıradan psikolojik bir defans olan bu yanınız zamanla giderek bir yetenek haline almaya başlar. Bir görme gücü, ruhları ve edimleri okumada bir içgörü. Böylelikle kendi sırrınızın keşfiyle birlikte dünya ile kendi aranızda bozulmuş olan dengeyi yeniden sağlamaya çalışırsınız. Belki biraz kaba bir tariflendirme ama benim için övücü bir biçimde söylenen insan tanıma ve anlatmadaki ustalık, gözlem gücü ve soyutlama yeteneği dedikleri sanırım böyle başlamış olsa gerek. İnsan kendi yalnızlığıyla baş etmeyi öğrenirken başkalarının yalnızlığına da uğruyor. Başkalarının aynalarının ardına geçerek oradaki sırrı kazıyarak kendi aynasına yeniden bakıyor. Aynasını yeniden ayarlıyor. Tırnaklarımın arasındaki başkalarının şiirlerine ilişkin karanlık böyle oluştu. Biliyorum sen daha çok işin ruhsal yanını önemsiyorsun ama bu biraz da seçilen yazının türüne ilişkin bir şey. Benim yazım bu tür bir yazı. Çözümleyici bir yazı. Freud, Jung, Althusser, Foucault, Eco okuyan bir yazar bunların olmadığı devirlerdeki yazarlar gibi yazamaz ki artık. Geçtiğimiz yüzyılı geçmemiş gibi yapamayız. Zalim çözümleyicilere karşı diğerlerinin de biraz yürekli olmasının gerektiği bir çağda yaşıyoruz artık. Sonuçta herkes kendi yazısını yazıyor. Kin payındaki ikiliden siyasi polis olanın, yazar olanı anlatmaya çalıştığı şey tam da budur bir bakıma. Birini polis, diğerini yazar yapan, her ikisinin de ortak yanı insanların gizlerini ele geçirme tutkusudur. Ve dünyaya karşı duydukları bir çeşit kin. Karanlık bir tutku ve dinmeyen bir kin. Ruhları kovalayan her meslekte biraz bu vardır. Sen de bir anlamda benzer bir şey yapmıyor muydun? Yarım bıraktığın öykücülüğünün bedelini hırpalarcasına incelediğin metinlerden, açıklarının ardına düştüğün yazarlardan çıkarmıyor muydun? Yazdıklarında her zaman ince bir zehir bulmuşumdur ben. Her neyse asıl buradan geçmek istediğim başka bir konu var. Sen kimilerinin Parklar, Sinemalar, Hamamlar kitabımda zaman zaman da olsa eşcinsel düşmanı bir yan bulduklarını söylemiştin. Bunu söylerken ki yüzün hiç gitmedi gözlerimin önünden. Sende hiç alışığı olmadığım bir küçük zafer duygusu vardı yüzünde. Sanki beni o kimileriyle karşı karşıya getiriyor ve bana söylemeden benim yanımda yer alıyordun. Yanlış bir ortaklık kurmuştun ikimiz arasında. Gülümsemiştim. Dipteki öfken ele geçirmişti seni. Beni kendi nefretinle okumuştun. Benim yazdıklarımla değil, tıpkı diğerleri gibi kendilerini olumlamak için benden yalnızca pembe dizi hikayeleri bekleyenler gibi, kendilerini kendi sandıklarıyla karıştıranlar gibi. Yazdıklarıma ilişkin böyle düşünmeleri için bence hiçbir haklı gerekçeleri yok. Ben gerçekçi bir yazarım. Gerçekçiliğim tırnaklarımın içinde, başkalarının aynalarından kazıdığım sırlar içinde. Gerçekçiyim ve doğru aynalar kullanıyorum. Herkesin böyle düşünmediğini biliyorum. Böyle düşünenlerin ise kimler olabileceklerini tahmin edebiliyorum. Eşcinsellerini takma adların güvenliğinde gizli saklı, kıyı bucak yaşamaya razı olanlar. Ödünç bir ideolojiyle onun kendine biçtiği rollerle yetinenler. Eşcinselliği kendi zavallı bedenlerine yakıştıramayanlar, bunu taşıyamayanlar. Eşcinselliği yalnızca bir gençlik günahı ya da gençlik mesleği sananlar. Gövde zevkini, gövde bilincine çıkartamayan evrimi tamamlanmamış gövdeler. Gizli ya da açık suçluluk duygularının pençesinde kıvrananlar, lağım fareleri. Gizli sıtmalar, hafta sonu ibneleri. Onlar yazdıklarımı değil, aynaları sevmiyorlar. Kendileriyle yüzleşmeyi sevmiyorlar. Bak bütün o hümanist edebiyat boktanlıklarına inanmadığımı bilirsin. Hayat bayram olsacılardan da değilim. Gün günden boka batan şu aşağılık dünyada düşmanı olduğum birçok şey var. Bir tür eşcinseller de bunlara dahil. Cici çocuklar. Eşcinsel oldukları için toplumdan sürekli özür dileyenler. Mazeret raporuyla hayat geçmek isteyenler. Utancını ve özrünü topluma sanat ve hizmet olarak geri ödemeye çalışan af mahkumları. Benim için eşcinsellik aynı zamanda politik bir duruş, bir yaşama biçimi, dünyayı değiştirmenin yollarından biri. Ben bu boktan düzenin yedeğinde ihane gibi verilmiş haklarla yaşamak istemiyorum. Zamanında hiçbir şeyi göze alamamış bazı ibnelerin son yıllardaki hızlı gelişmelerden rahatsız olduklarını biliyorum. Bazı trenleri kaçırdıklarını telaşla fark ediyor, son vagonlara atlamak istiyorlar. Trenler almıyor onları, panikteler. Bu yüzden başkalarına sataşıyorlar. Ya da eşcinselliğe ilişkin söylenmiş her sözün kendi özel hayatlarını faş ettiğini düşünüp ihbarcılık sanıyorlar. Tümü zavallılık bunların, tümü çırpınma. Cinsel kimliğini egemen ideolojinin kendileri için uygun gördüğü sınırlar içinde, uygun gördüğü roller içinde bir günah, bir suç, bir hastalık gibi yaşamaya razı gelen insanlarla benim bir alıp veremediğim olamaz. Halkayı genişletelim. İşbirlikçilerle de olamaz. Muhbirlerle de olamaz. Korucularla da olamaz. Hepsi aynı şey değil biliyorum ama hepsinin aynı şey olduğu zamanlar sık yaşanıyor ülkemizde. Polis kapıya aynı biçimde dayanıyor. Öfkelerimin doğru tanımlanmasını, doğru adlandırılmasını isterim. Herkes yüreğindekileri yapıştırmasın yazdıklarıma, olur mu? Yalnızca yazdıklarımı doğru okusunlar yeter. Herkes, parklar, sinemalar, hamamlardan aynı biçimde geçmez. Sözde demokratlıklar, sözde eşitlikler, sözde kardeşlikler istemiyorum. Sözde hiçbir şey istemiyorum. Kendi sözümü istiyorum yalnızca. Herkesin kendi sözünü seçme ve savunma hakkını istiyorum. Kaç yıllık duruşum da bunu gösteriyor. Bir kitap yalnızca toplamını oluşturan sayfa adedi kadar okunmaz. Aynı zamanda o yazarın bütün bir duruşuyla da okunur. Ama sevgili ülkemizde hep aksi yapılır bunun. Biraz fazla mı öfkeli oldu sözlerim acaba? Sesim tarazlanmış gibi. Sen beni bilirsin, çabuk parlarım, öfkemi denetlemekte beceriksizimdir. Ateşim çıktı galiba, yine terlemeye başladım. Sen de geciktin, kaset de bitti, Mina da sustu. Hep laf karıştı, sana niye kırılmış olduğumu söyleyecektim güya. Bunu bir gerilim unsuru yapmak istemezdim inan ama sıkıldım. Şimdi artık hiçbir önemi kalmamış boktan bir olayı yeniden anlatmak için hiçbir heyecan duymuyorum inan. Belki bir başka banda. Belki de hiçbir zaman. Başta amaçladığım kurgudan vazgeçtim. Konuştukça baktım anlamını yitiriyor. Çok daha önemli yerlerde halledilmesi gereken şeyler var aslında. Kapı çalıyor, evet evet kapı çalıyor. Koşarak geliyor ve otomatın ziline basıyorum. Bak istesem de anlatamazmışım zaten. Sana yakalanacakmışım ya da yarım kalacakmış. İyi ki de başlamamışım. Yanlış yerde verilen perde arasından nefret ederim. Üstelik bu zamanlamada yazdıklarımı doğrulayan bir yan var. Bilirsin hep iddia ederim benim hayatım yazdıklarıma çok benziyor diye. Yazdıklarımda kimi olmadık dramatik karşılaşmaları, melodramı biraz fazla sevmemle açıklayanlara nasıl kızdığımı bilirsin. Buna karşılık hep hayatımdaki dramatik karşılaşmaları gerekçe gösteririm. Eğer bir dramatik duyarlılığım varsa bunu seyrettiklerimden, okuduklarımdan çok yaşadıklarımdan elde ettiğimi söylerim. Hayatımdaki dramatik kesişmeler beni böyle yaptı derim. Hiç soluk almadan yaşadığım bir sürü olayı ardı ardına sıralarım. Sonra karşı taraftan merhametle karışık bir çok haklısın onayı beklerim. Bak gene böyle oldu. Tam bir açıklama yapıyordum, kapı çaldı. Eyvah kocam geldi repliği gibi. Bu band da böylece kaldı. Ayrıca banda konuşmak hiç bana uygun bir iş değilmiş. Ve hemen müzik setine koşuyorum. Sen 5 katın merdivenlerini çıkana kadar yeni bir kaset takıyorum ve sesi açıyorum. Efendim, bangır bangır Maria Callas sizin için söylüyor. Umberto Gardiano Andre Chenier'inden Mamma Morta. Biliyorsun içeri girer girmez ilk iş müzikten yakınıp setin düğmesini kısıp, çantanı koltuğa bırakıp, mutfağa geçecek ve Lapsang Sokong çayı koyacaksın. Ama teri olanından. Kaldığımız yerden sürdüreceğiz. Bu bantta sevmediğin sözler olabilir. Onları birlikte yeniden gözden geçirelim. Bilirsin, konuşurken belki ama yazarken ağlarımı ustalıkla geri toplar, topladığım ayrıntıları zamanın ermiş ellerine ustalıkla teslim etmek isterim. Ve işte kapıdasın. Hoş geldin. Biz de teybimle tam senden konuşuyorduk. Bir kart. Geçen gün dergilerin birinde uzunca bir öykünüzü okudum. Piyaniste ateş ediniz. Çok güzel olabilecekken nefret ve öfkeyle yazılmış, eni konu harcanmış bir öykü. Yazık olmuş. Yıllar öncesine gitti aklım. Bilmem hatırlar mısınız? O zamanlar siz daha yeni hevesli, toy bir çocukken bana ilk öykü taslaklarınızdan oluşan bir dosyanızı göndermiştiniz. Sonradan yayımlamadınız galiba onları. Yoksa benim mi dikkatimden kaçtı bilemiyorum. Yıllar nasıl geçiyor? Fikrimi sormaktan çok ben geliyorum haberini vermek istediğinizi düşünmüştüm o zamanlar. Sanki sizden önce davranarak sizin yazmayı düşündüklerinizi yazmış olmamı cezalandırmak ister gibiydiniz. Bende bunların alası var der gibi bir havanız vardı. Bilmem o zamanki duygularınızı siz bile doğru hatırlayabilir misiniz şimdi? Kimi şeyler öncesiz ve sonrasız unutuluyor da. Ben o zamanlar kitapları satan, her yazdığı okur tarafından ilgiyle izlenen ünlü bir yazardım. Hep öyle gidecek sandım. Heyhat, ne yanılgı. Umarım sizin böyle yanılgılarınız yoktur. Her neyse sizi kendi sorunlarımla sıkacak değilim. Belki şimdilerde size de böyle dosyalar geliyordur. Ben hanidir kimseden bir şey almıyorum. Görüyorsunuz ya yalnızca okurlar değil, genç yazarlar da unuttu beni. Yo hayır kimseyi suçlamıyorum. Bu sonu kendim hazırladım. Bedelini de ödeyeceğim. Belki fazladan bir alınganlık olduğunu düşünebilirsiniz ama açıkça sormaktan çekinmeyeceğim. Öykünüzde beni mi anlattınız? Öykünüzde ben diye anlattığınız kişinin nedense ben olduğunu düşündürdünüz bana. Nelerden mi? Zaman zaman üslubunuzda sivrilen kimi iğneleyici sözlerden, benim üslubuma benzetmeye çalıştığınız kimi yerlerden, özellikle de yakınma ve iç dökme gibi bölümlerde benim sesime benzeyen bir ton kullanmış olmanızdan. Üstelik bunu da ironi diye yapmanızdan ve nihayetinde hikayedeki çirkin ve mutsuz yazar tipinin biraz beni andırmasından bunları çıkardım. Bilmem aşırı bir hassasiyet mi bu? Artık kitapları satmayan, okurları tarafından takip edilmekten çoktan vazgeçilmiş bir yazarın fazladan hassasiyeti mi? Sanki bir ölç sezdim yazdıklarınızda. Sanki beni küçük düşürmek istemişsiniz gibi geldi bana. Yıllar sonra küçük düşürmek istemişsiniz. Oysa hikayenizde anlattığınız gece kulübünde ansızın karşılaştığımız, benim çok sarhoş olduğum bir geceyi anımsıyorum şimdi. O gecenin karanlık anısından bir gölge vuruyor sanki yazdıklarınızın üzerine. Ürperiyorum. Evham mı? Belki. Hem artık ne önemi var? Hayat gibi yazdıklarımız da geçiyor. Şu anda sarhoşum. Ayrıca kartta da yer kalmadı. Ama şunu söylemekten çekinmiyorum. Sizden hep nefret ettim. Ben sizin için belki hep aşılması gereken bir yazar, bir doruk noktasıydım ama siz benim umurumda bile değildiniz. Hiçbir zamanda olmadınız. Umarım benimkinden daha büyük bir başarısızlık ve bozgun bekliyordur sizi. Ayrıca benim gibi her şeyden çok yazdıklarını öncesiz ve sonrasız unutmaya ant içmiş birini anlamaya da anlatmaya da kaleminiz yetmez küçük bey. Kendinize daha uygun kahramanlar seçin. Otel mektupları. Otelin önünde durduğumda yüzlerce anının saklandığı yerden fırlayacağını tahmin etmeliydim. Ben giriş merdivenlerinin daha ilk basamaklarındayken unutuluşa terk edilmiş, çoktandır bir yerlerde gömülü duran görüntülerin bütün canlılığıyla dirileceğini, yeni yaşanmış taze duygular gibi içimi yoklayacağını, unuttuğum yerlere, uzak anılara savrulacağımı, geriye dönüşün sanki mümkün olmasına benzeyen sızılı bir sevinç ya da zamanın geçişinin kederi. O zamanlar gençtim, toyluğumu özlüyorum, acemiliklerimi, sarsak günlerimi. Yine de duyarlılıkların üzerine fazla abanmamayı öğrendim. Onları büyütmeden, abartmadan, kendi hacimleri içinde yaşamayı. Her tür fazladan yüklemi onları düzmece hale getiriyor çünkü. Sahiciliklerini yitirmelerine yol açıyor. Şimdiki zamanda yaşanması gereken anların da ıskalanmasına yol açıyor. Geçmişi şimdiye haksızlık etmeden anmayı öğrenmeli insan. Kendi şimdisine sahip çıkarak ne zamandır kendimi bu konuda eğitiyorum. Sanırım epey yol kat ettim. Geçmişe dönük kullandığım gözlerimin artık gerekli zamanlarda açılıp kapandığını zannediyorum. Asansör bu tarafta diyor çocuk. Yürüyerek çıkacağım diyorum. Basamakları çıkmaya başlıyorum. Aynı yol halıları. Her sahanlıkta duruyorum. Çevreme bakıyorum. Aynı loş ışık. Aynı ince rutubet. Güneşi açılmamış koridorlarda zamanın ince rutubeti. Dar koridorların duvarlarında ölgün aplik ışıkları. Uçları kalkmış duvar kağıtlarındaki pas rengi ince yırtıklardan sızan zaman. Kahverengi zaman. Bu otele ilk gelişimde sanki tanıdık bir yere gelmiş olmaktan duyduğum heyecanı anımsıyorum şimdi. Tanıdık bir heyecandı bu. Otel tanıdık gelmişti çünkü. Nereden olabilir bu diye kendime sormaya bile kalmadan filmlerden, romanlardan elbet. Okunmuş, seyredilmiş otellerin tanıdık anısından. Romanlardaki otel betimleri sanki bizim başımızdan geçmiş gibi capcanlı hatırladıklarımız. Uzaklara kaçırılmış yasak aşkların, unutkanlığa emanete çıkarılmış firarların oteli, saklı kalmaya mahkum cinayetlerin, sabahına bulunmuş mektupların, kimsesizliğin otelleri. Kaçıp saklanmaların, kaybettirilen izlerin, kırık hayatların, geride bırakılan mazilerin ya da keşfine çıkılmış yolculukların, başka bir şehirde yepyeni hayat arayışlarının. Bir gecelik büyük aşkların otelleri. Lobisinde sırmalı boy aynaları, küçük heykeller, şarap rengi halılar, etekleri kalkık markiz bibloları vitrinlerde, kakmalı sehpalarda uymalı küllükler, yaldız kaplama vazolar, baş köşede artık karşılığı olmayan bir haşmetle duran, belki de yıllardır hiç kullanılmamış eski bir şömine, otelin uzak anılarından, ölü zamanlarından kalma nice eşya, nice süs, nice hazin ayrıntı. Bu oteli özlemiş olduğumu fark ediyorum birdenbire. Keşke daha önce de gelseydim. Zaman zaman aklıma düşmedi değil. Bense yalnızca anılarını anmakla yetindim. Odaları birbirlerine benzemez bu otelin. Hemen her odası başka bir biçimde döşenmiştir. Odaların bina içindeki konumlanışları da farklıdır. Yine de aralarında görünmez bağların oluşturduğu bir üslup bütünlüğü olmalı ki düşündüğünüzde hepsi birden akla gelir. Duvarlarında ucuz yağlı boya tablolar asılı durur. Dalga kıran döven hırçın denizler, romantik kır manzaraları, yabancı diyarların eski yüzyıllarından sahneler, uzakta dönen sessiz değirmenler, ufukta kaybolan kalyonlar, mahzun bakan yetim çocuk portreleri, dağların ardında kaybolan kızıl güneşler, başıboş atlar, nehir kenarında yıkanan çıplak güzeller, köpürmüş çılgın denizler, fırtınaya tutulmuş tekneler, ormanın kuytu yerlerinde resme durmuş geyikler, dağılmış masaların ölü meyveleri, hepsinin eteklerinde yatağı yastığı fazla kabartılmış karyolalarıyla konuklarını bekleyen odalar. Hardal rengi kalın perdelerin tutturulduğu simli kordonlar, ampir komodinler, aynalı dolaplar, başuçlarında kağıt yanığına benzeyen kahverengimsi bir ışığı yastıklara düşüren pirinç gece lambaları. Ya da köşeleri mahzun bir ışıkla aydınlatan ayaklı abajurlar. Geçmişin görkemini yansıtmayı amaçlayan bütün bu özentinin, bu geçkin duyarlılığın tuhaf bir kokteyli, tuhaf bir koketliği, bir kişiliği olmasına karşın insana güzel gelen bir yanı vardır gene de. Bu otelde vardır. Onları bir araya getiren öyle bir şey vardır ki kolayından tanımı yapılamayan, hemen ad konamayan, gizem uzaklığında bir hoşluktur bu. Aydınlığa bakan odalarının camlarında sabahlara kadar güvercinler guruldar. Uzak gemilerin düdük sesleri içinizi sızlatır. Damlarda dolaşan martı çığlıkları derin özlemler uyandırır sizde. Kaynağı belirsiz duyguları diriltir. Gecenin bütün sesleri sizde saklı kalmış sızıları ortaya çıkarır. Uzakları çağırır. Kime, neye olduğunu bilmediğiniz bütün hasretleri uyandırır içinizde. Gecenize ve uykunuza dağılmış bütün bu soluk ayrıntılardan ve seslerden örülü hatıralar sizden habersiz yaşamanıza sızar. Zaman zaman hiç olmadık bir yerde, bir durumda, hayatınızın hiç unutamadığınız anılarıymış gibi ansızın aklınıza düşer. Duygularınızı bulandırır ya da yıllar sonra böyle basamaklarını ağır ağır çıkarken hepsini birden biraz da şaşkınlıkla hatırlarsınız. Sokağa çıkma yasağının olduğu sıkı yönetim dönemlerinde yasak saatinden önceki son taşıt araçlarını kaçırdığımız kimi geceler bazen tek başıma, bazen bazı arkadaşlarla birlikte gelip kaldığım bir oteldi burası. Arkadaşlarla birlikte geldiğimiz çoğu geceler sabaha kadar çene çalar, saat 5 oldu mu hiç uyumadan kalkar evlerimize gider, evlerimizde uyurduk. Hatta bazı geceler neredeyse bile bile geç kalır, son araçları kaçırır, mecburen gidiyormuşuz gibi okul kaçağı çocuklarının sevincine benzer bir sevinçle otel odalarına doluşurduk. Yasağı bir eğlenceye dönüştürmenin bir yoluydu belki de bizim için. Sonraları bazı çapkınlık gecelerimi geçirdiğim bir yer oldu orası. Hemen hemen bütün odalarında, bütün katlarında kaldım, bütün yataklarında seviştim. Aydınlığa bakan küçük bir odasında yaşadığım bir olay hala anısını saklı korur bende. Benim için her hafta sonu Ankara'dan geliyor, pazar akşamları son otobüste dönüyordu. Hafta sonlarını iple çekmeye başlamıştık. Her hafta sonu Taksim'de buluşuyor, mümkün olduğunca dışarılarda oyalanmadan kendimizi otel odasına atıyor, sabahlara kadar tutkuyla sevişiyorduk. Güzel bir macera olarak başlamış, kendiliğinden gelişmiş, tutkulu bir beraberliğe dönüşmüştü. Yine bir gece sabaha karşı uzak vapur düdükleri, güvercin gurultuları duyulur, aydınlığa bakan pencereden boz bir ışık üzerimize vurarak terli gövdelerimizi ıslak bir aydınlığa çıkarırken birdenbire benden ayrılmak istediğini söyledi. Bunu söylemeyi en güzel anımıza saklamış. İlk şaşkınlığı üzerinden atmakla epey bocaladıktan sonra neden diye sormayı akıl ettim. Cevabı çok basitti. Bana aşık olmaya başladığını söyledi. Aşk tehlikeliydi. Benden vazgeçemeyeceği bir noktaya gelmeden bu ilişkiyi bitirmek istiyordu. Sürekli beni düşünmeye başlamış, Ankara'ya sığamaz olmuş, hafta sonlarını beklemekten başka hiçbir şey yapamaz hale gelmiş. Ailesindeki herkes onda bir tuhaflık hissetmeye başlamış. Başlangıçta böyle olacağını bilmiyormuş. Aşktan korkuyordu. Aşkın kendine kurabileceği tuzaklardan. Aşkın kendinde saklı kalmış bir ikinci varlığı bütün şiddetiyle ortaya çıkarmasından. Aşkın bilinçlendiren yanından. Kendi için seçtiği hayat bu değildi. Bir ailesi vardı. Ailesi için sorumlulukları vardı. Ailesinin ondan beklentileri vardı. Evlenmek, bir yuva kurmak, ailesine torunlar vermek zorundaydı. Neredeyse bütün sevgililerim tarafından bana aşık olmaya başladıklarını anladıkları anda hemen hemen aynı gerekçelerle terk edildim. Aşkın cezasını hep böyle ödedim ben. Şimdi şu loş koridordan sapsam o odayı bulabilirim belki ama o günlere çıkamam. Bugünkü sözlerimi, duygularımı, düşüncelerimi taşıyamam o günlere. Bu sözlerin o günlerde bir yararı olur muydu onu da bilmiyorum. Her zaman kendi takvimi, kendi tarihi ve kendi sözlüğüyle yaşanıyor.